İyi günler sayın dinleyiciler. Ermenistan Kamu Radyosu'nun Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz hayli tanıdık bir isim, Ermeni yazar, aktivist, siyasetçi Murat Mıhçı. Merhaba sayın Mıhçı.
Merhabalar, Pareva Menon.
Bugün sizinle Türkiye'de yapılacak seçimlerden, iç siyasi ve sosyoekonomik durumdan, deprem döneminde Ermenistan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımdan konuşacağız. Sayın Mıhçı, son dönemde Maraş merkezli depremler Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi olarak çok sarstı. Uzun zamandır devam eden krizler daha da derinleşti. Türkiye'de geliştirilen son kamuoyu yoklamaları, Mayıs ayında seçime gidilmesi beklenen ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye deprem felaketinin ardından halk desteğinin düşmediğine işaret ediyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan yoksulluk geçen yıl Erdoğan'ın popülaritesine olumsuz etki yaratırken, ancak o zamandan bu yana asgari ücrete zam ve erken emeklilik kararları kaybedilen desteğin bir kısmının geri kazanılmasını sağladı. Ayrıca muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını net olarak açıklamaması ve depremde yıkılan illerin yeniden inşasına yönelik somut bir plan sunamamasından dolayı arkasındaki desteği artırmadığını gösteriyor. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
Öncelikle şöyle bir başlangıç yapayım. Kısa bir süre evvel ana muhalefet yapısının kurduğu altılı masa diye altı partinin birleştiği, CHP'nin de başında olduğu bu bir yapı olan grup Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Ve dolayısıyla Türkiye'de açıkçası artık şeyler ne derler, seçim dönemi, Mayıs ayındaki yapılacak seçim dönemine bir yanıyla seçim çalışmaları başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii altılı masanın içerisinde çeşitli krizler yaşandı. Bu süreç çok kolay olmadı. Ve bir de bunların dışında üçüncü blok olan Halkların Demokratik Partisi ve yine bunun çevresinde bulunan sol sosyalist grupların da oluşturduğu bir yapı daha var. Ve eğer olası bir pozisyonda kamuoyunun görüşlerine göre muhalefet yapısının seçeceği Kılıçdaroğlu adaylığı diğer üçüncü grup olan HDP ve bileşenlerinin oluşturduğu grubun desteğini alırsa Erdoğan'ın iktidarını normal olarak kaybedeceğini söyleyebiliriz. Ama tabii bu süreç, Mayıs'ta yapılacak süreç Türkiye için çok uzun bir süreç. Bu süreçte çeşitli kendisine düşman gören, siyaseten muhalif olan yapılara iktidar yapısının bir şeyi var, baskısı var. Ve hukuken de örnek Halkların Demokratik Partisi'nin kapatma davası var. Ve bu süreç aslında Türkiye açısından gerçekten sıkıntılı bir dönemin olacağını gösteriyor. Ülkedeki ekonomik şartlar gerçekten son derece sıkıntılı. Zenginlerin ve orta sınıfın kalkması ve zengin ve fakir kısmının arasının makasının çok derinleştiğini, büyüdüğünü görüyoruz. Ve bu süreçte özellikle AK Parti hükümeti döneminde son 20 yılın en azından son 10 senesinde açıkçası iktidara yakın çok büyük zenginlerin oluştuğu, diğer yandan da ülkenin diğer orta sınıf işletmelerinin de küçülmeye ya da yok olmaya gittiğini gördük. İmalat sektörünün bitişi ülkedeki demokratik ve adaletin kayıplarının, demokrasi ve adalet kayıplarının neticesinde gerçekten Türkiye hem dış politikada olsun hem de iç politikada olsun bu süreçleri iyi idare edemedi. İlk defa AK Parti yenilgiyi 20 sene sonra tadabileceği ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim.
Teşekkür ederim. Erdoğan halkı 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya çağırdı. Ancak seçmenlerin önemli kısmı gençler oluştururken birçok nedenden dolayı çoğu oy hakkını kullanmayacak gibi gözüküyor. Türkiye'de ilk kez oy kullanacak genç sayısı yaklaşık 6 milyon iken kamuoyu yoklaması yapan araştırmacılar gençlerin oyunun seçim yarışında belirleyici olacağını kaydediyor. Peki seçmenlerin yaklaşık %12'sini oluşturan gençler eğer memleketi dışında okuyorsa bulunduğu şehirde oy kullanabilmek için neler yapmalı? Ve muhalefet seçim tarihini değiştirmek için ne gibi adımlar atıyor? Ve sonuçta sandıkta kim kazanacak? Sizce?
Şimdi seçim süreci tam netleşmiş değil. 13-14'ünde resmi bir açıklama yok ama 14'ü civarında olması muhtemel. Ve dolayısıyla bu YSK'nın yani Türkiye'deki bu seçimi idare eden kurumun açıklaması neticesinde bir hafta öncesinden itibaren Türkiye'deki yani dışarıda Türkiye dışında yaşayan, diasporada yaşayan Türkiye'lilerin vatandaşlık hakkı olan her insanın konsolosluk üzerlerinden açılan seçim sandıklarında ve havaalanlarında çeşitli kurulan yerlerde oy kullanma hakkı oluşabiliyor. Gençlerin oy oranının düşüklüğü açıkçası Türkiye'deki artık siyasi kaosun ve gerçekten özellikle Orta Doğu'da yaşananların neticesinde Türkiye'de yansımasından dolayı toplum siyasetten çok yoruldu. Gençler ise bu süreçte günümüzde çok fazla bu konuya ilgi göstermiyor ama ben çok düşük bir oy oranıyla kullanmayacaklarını düşünüyorum. Ben oy oranlarının yüksek olacaklarını düşünüyorum. Yani ben tahminlerinden çok daha fazla bu seçimde belki Türkiye'de ilk defa en fazla oy kullanılan seçim olabileceğini düşünüyorum. Tabii deprem bölgesindeki durum çok orada nasıl olur onu çok kestiremiyorum çünkü gerçekten orası sıkıntılı bir bölge halinde. AKP mi kazanır, Kılıçdaroğlu mu kazanır, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı kazanır mı sorusuna şu bugün sorsanız bence Erdoğan kaybeder ama önümüzde 1,5 ay bunu düşün ve siyasetin bu ayda Türkiye'de neler değiştiğini geçmişteki yapılan seçimlerde çok görebiliyoruz bunu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi için biraz önce de söylediğim gibi Halkların Demokratik Partisi'nin desteğine ihtiyacı var. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'deki daha demokratik ve sol sosyalist kesimi savunan, demokrasiyi savunan bir ağırlıklı olan bir yapı. Oy oranı aşağı yukarı %10 ile %15 arası değişebilen bir oy oranına sahip. Fakat yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu altılı blokta ise ülkede daha dindar, daha muhafazakar ve milliyetçi kesimlerin de olduğu CHP'nin de işte ülkenin kurucu partisi olan CHP'nin de oluşturduğu bir yapı. Aslında yan yana gelmeyenlerin fakat Türkiye'deki tek adam, tek insan rejiminin değişmesi için yan yana gelen bir yapı var ve o bunların hepsi ortak kararları bu şekilde. Bu ama tabii bir yanıyla HDP'nin sol siyasetiyle uyuşmayan altılı masada çeşitli siyasi partiler de var. Örnek Meral Akşener'in İyi Partisi olduğu gibi. Bu süreci Kılıçdaroğlu idare edebilir ve her iki bileşeni bu seçimde kendisine desteğini sağlayabilirse Kemal Kılıçdaroğlu şu anda önde gözüküyor diyebilirim. Ve Türkiye'nin geleceği açısından da bu şu anda en doğru kısa süreli çıkış hamlesi olacağına inanıyorum.
Peki, Türkiye'de son dönemde meydana gelen şiddetli depremlere değinelim. Yaşanan depremlerde Ermenistan'ın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekipleri ve yaptığı insani yardımlar Türkiye halkı tarafından nasıl karşılandı, nasıl algılandı? İktidardan, muhalefetten nasıl tepkiler geldi?
Öncelikle Türkiye'de basın ağırlıklı olarak ne yazık ki iktidar yanlısı. Yani bu çok büyük bir oranda %95 civarında bir gazete ne yazıyorsa diğer medya mensupları da aynı yerden yazıyor. Dolayısıyla görmek isteyen kesim açıkçası ülkede bu tip demokratik bilgileri, haberleri sosyal medyalardan ve Ermenistan gibi ülkelerle de olan durumlar açıkçası biraz daha bizim gibi Türkiye'de bilinen çeşitli siyasi figürler, yazarlar üzerinden görebiliyor. Bizim izlenimimiz ilk etapta Ermenistan açıkçası Ermenistan'ın ve İsrail de başta olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye ile tarihsel de süreçlerde sıkıntılı olan bazı ülkelerin görünmek istemedi öncelikle bu heyetlerin ve bu ekiple kurtarma ekiplerin gelmesi. Fakat daha sonrasında bu görüldü. Ermenistan'dan gelen ekibe karşı çok büyük bir sempati vardı aslında. Ben de şaşırdım. Yani ben açıkçası onların kabul edileceğini de çok inanmıyordum. Fakat işte o köprünün açılması, sonrasından yardımların gelmesi, daha sonrasında da temsilcilerin Türkiye'de hem Ankara'yı ziyaret edip hem de Ermenistan'ın Adıyaman'daki ekibi ziyaret etmesi çok bence Türkiye'de karşılık buldu. Toplum içerisinde, halk içerisinde gerçekten bu sempati yarattı ve bence şu anda çok yürümese de Türkiye ve Ermenistan'daki o müzakere süreci bu müzakere sürecine büyük bir fayda oldu ve biz Türkiye ile Ermeniler içerisinde çok ayrı bir anlam taşıdı. Ben buradan bu kararı alan Ermenistan hükümetine de teşekkürlerimi iletiyorum ve şu kadar söyleyebilirim. Adıyaman'a gelen o süreçte benim bildiğim iki ekipten biriydi ve çok da kimsenin gitmediği bir yerde çalışma yürüttüler. Orada olan arkadaşlarımız, HDP milletvekilleri üzerinden de aldığım bilgiler de bu yöndeydi. Ben bu kararı çok destekledim ve çok da onur duydum. O açıdan tekrar tekrar böyle bir şey hem toplum içerisinde hem de Türkiye Ermenileri açısından çok da olumlu bir hava estirdi.
Çok teşekkür ederiz röportajınız için Sayın Murat Mıhçı. Sayın dinleyiciler, Ermenistan Kamu Radyosu'nun Türkçe programını dinliyordunuz. Bugünkü konuğumuz Ermeni yazar, aktivist, siyasetçi Murat Mıhçı. Hepinize iyi günler dileriz.